Evrim dini, teoriyi din haline getiren bilim adamlarının hikayesi. Bugün Batı medyasına dikkatli bir gözle bakıldığında sık sık Darwin'in evrim teorisini konu edinen haberlere rastlamak mümkündür. Büyük medya kuruluşları, ünlü ve saygın dergiler periyodik bir biçimde bu teoriyi gündeme getirirler. Kullandıkları üsluba bakıldığında ise bu teorinin tartışmaya yer bırakmayacak bir biçimde ispatlanmış mutlak bir gerçek olduğu izlenimi uyanır. En çok kullandıkları haber şablonu ise evrim zincirindeki kayıp halkanın bulunan yeni bir fosil ile tamamlandığı şeklindedir. Özellikle de dünyanın herhangi bir ucunda bulunan bir kafatası bu haberlere göre insanın maymunsu atalarının en çarpıcı delilidir. Bu haberleri okuyan sıradan insanlar ise doğal olarak evrim teorisinin bilinen herhangi bir matematik kanunu kadar kesin bir gerçek olduğunu düşünürler. Zihinlerinde canlılığın bir tesadüfler zinciri sonucunda oluştuğunu öne süren bu teorinin bilime inanan herkes tarafından kabul edilmiş bir kanun olduğu imajı uyanır. Bu tür medya devlerinin yaptıkları söz konusu haberler hemen ülkemizdeki büyük gazeteler tarafından da topluma aktarılır. Kullanılan üslup klasiktir. Time'ın haberine göre evrim zincirindeki boşluğu tamamlayan çok önemli bir fosil bulundu. Ya da Newsweek'in haberine göre bilim adamları evrimin açıkta kalan son noktalarını da aydınlattılar gibi cümleler büyük puntolarla basılır. Yine ilginç bir nokta vardır. Bu yayın kuruluşları da evrimi mutlak bir gerçek olarak kabul ettirme amacındadırlar. Oysa ortada ispatlanmış olan hiçbir şey yoktur ki evrim zincirinin son eksik halkası bulunmuş olsun. Ancak medyanın yanı sıra bilimsel kaynaklara, ansiklopedilere, biyoloji kitaplarına bakıldığında da aynı tabloyla karşılaşmak mümkündür. Bu tür kaynakların tamamına yakını evrimi mutlak bir gerçek olarak anlatırlar. Kısacası medyanın ve akademik kaynakların büyük bölümü tamamen evrimci bir bakış açısını korumakta ve bunu topluma telkin etmektedir. Bu telkin öyle etkilidir ki zamanla evrim teorisi bir tabuya dönüşmüştür. Evrimi inkar etmek, bilimle çelişmek, somut gerçekleri göz ardı etmek olarak sunulur. Bu nedenle de özellikle 1950'lerden bu yana evrimin onca açığının ortaya çıkması ve bunların evrimci bilim adamları tarafından itiraf edilmesine rağmen bugün dahi yerli veya yabancı bilim çevreleri ile basın organlarında evrimi eleştiren herhangi bir düşünce bulmak neredeyse imkansızdır. Eski bir evrimci olan ancak Hindistan kuşları üzerinde yaptığı detaylı araştırmalar sonucunda türlerin değişemeyeceklerine inanan Douglas Dever, evrim ile medya arasındaki bu önemli ilişkiyi şöyle vurgular. Evrimcilerin basını ele geçirmelerinin önemini pek az insan kavramıştır. Bugün pek az dergide evrim teorisini reddeden makale çıkar. Hatta dini dergilerin bile birçokları insanın hayvan soyundan geldiğini kabul eden modernistlerin elindedir. Genel konuşursak bütün gazetelerin yazı işleri müdürleri evrimi ispat edilmiş bir olgu olarak bilmekte ve teoriye karşı çıkan herkesi de cehalet ve delilikle suçlamaktadırlar. Hemen hepsi evrimciler tarafından çıkarılan dergiler ise evrim kavramına en küçük bir gölge düşürecek bir yazıyı bile yayınlamak istememektedirler. Yayın evleri yürürlükte olan bir teoriye karşı çıkıp da üzerine hücumlar toplayacak veya rağbet göstermeyecek bir kitabı basmazlar. Hatta basın masrafları yazara bile ait olsa kitap evinin itibar kaybedeceğini düşünürler. Böylece halk meseleyi tek yönlü olarak öğrenir. Normal bir insan evrim teorisini yer çekimi kanunu gibi ispat edilmiş bir gerçek olarak bilmektedir. Gerçekten de Batı'da biyoloji ve doğa konusunda en saygın yaygın organları kabul edilen Scientific American, Nature, Focus, National Geographic gibi dergiler evrim teorisini resmi ideoloji olarak kabul etmekte ve bu teoriyi sanki ispatlanmış bir gerçek gibi kabul ettirmeye çalışmaktadırlar. Bu propaganda da yerel medya organları tarafından da dünyanın dört bir tarafına yayılmaktadır. Peki evrim gerçekten de ispatlanmış bir gerçek midir? Evrimin çöküşünün hikayesi. Darwin 19. yüzyılın ortasında evrim teorisini ortaya attığında biyoloji bilimi bugünle kıyaslanamayacak kadar geriydi. Öncelikle genetik hakkında hiçbir şey bilinmiyordu. Canlıların hücrelerinin içindeki çekirdekte, o canlıların vücutları hakkındaki her türlü bilgiyi içeren DNA'nın var olduğu bilinmiyordu. Canlı hücresi, hücrenin yapısı, işlevleri hakkında da pek bir bilgi yoktu. Dolayısıyla Darwin aslında oldukça ilkel bir bilim anlayışına dayanan ilkel bir teori ortaya attı. Darwin'in hayal gücü. Öyle ki Origin of Species'ın ilk baskısında türlerin arasındaki kesin genetik ayrımlardan habersiz olan Darwin şöyle yazmıştı. Ayı neslinin bir kısmının giderek daha fazla suda yaşayan hayvanlarla beslendiğini, böylece giderek daha büyük ağızlara sahip olduğunu ve sonunda bazı ayıların balinalara dönüştüğüne inanıyorum ve bunda da hiçbir güçlük görmüyorum. Darwin'in bugünkü bilimsel verilere göre tam bir safsata olan bu incisi, zekice bir manevra ile kitabın sonraki baskılarından çıkarıldı. Darwin ortaya son derece yetersiz, hatta çürük bir teori atmıştı. Ama bu onun kısa sürede popüler olmasını engellemedi. Çünkü Darwin'in teorisinin özelliği bilimsel bir değeri olmasından çok ideolojik yönüydü. Darwin o zamana kadar biyolojik yönü hep havada kalmış olan materyalist felsefeye ilk kez biyolojik bir zemin kazandırmıştı. Evrim teorisinden önce Allah'ın varlığını reddedenler hep canlıların nasıl var olduğu sorusu karşısında bocalarlardı. Evrim ise onlara bu konuda bir koz verdi. Ama bu koz bilimsel bir gerçeğe değil, bilimsellik maskesi altında gizlenmiş ve tamamen hayal gücünün ürünü olan bir masada dayanıyordu. Nitekim Darwin'den sonra yürütülen tüm çabalara rağmen teori hiçbir zaman ispatlanamadı. Aksine bilimin vardığı her yeni aşama evrimin ne kadar çürük bir teori olduğunu gösterdi. Bir taraftan biyoloji bilimi gelişiyor ve canlıların özellikle moleküler düzeyde son derece karmaşık yapılar oldukları anlaşılıyordu. Hücrenin sırlarının çözülmesi ve özellikle de DNA'nın keşfiyle birlikte insan vücudunun içinde modern bilgisayarlardan çok daha karmaşık ve gelişmiş, ancak gözle görülemeyecek kadar ufak sistemler olduğu anlaşıldı. Ve nasıl bir bilgisayar kendisini üreten mühendis ve tasarımcıların varlığını ispatlarsa, insan vücudundaki söz konusu kompleks mekanizmalar da bir yaratıcının varlığını ispatlıyordu. Ara geçiş formları çıkmazı. Öte yandan paleontoloji, yani fosil bilimi alanında da evrim büyük bir fiyasko yaşadı. Çünkü Darwin'in iddiası, canlıların en ilkel tek hücrelilerden başlayan ve gittikçe daha karmaşık canlılara doğru ilerleyen bir evrim süreci yaşadıkları yönündeydi. Buna göre ilk kez suda oluşan ilk hücreliler nasıl oldularsa balıklara dönüşmüşler, bu balıklar bir gün karaya çıkıp sürüngen haline gelmişler, bu sürüngenlerin bazıları memeli, bazıları da kuş haline gelmişlerdi. Bu ise tarihte milyonlarca yarı sürüngen, yarı kuş ya da yarı balık, yarı sürüngen gibi ucube yaratıkların yaşamış olmasını gerektiriyordu. Evrimciler söz konusu hayali canlılara ara geçiş formu dediler ve bunların resimlerini hayal gücü yardımıyla çizip kitaplara koydular. Ama gel gelelim, bu tür canlıların yaşadığına dair tek bir somut delil bile hiçbir zaman bulunamadı. Darwin bu canlıların kalıntılarının dünya yüzeyinde fosilleşmiş olarak var olduklarını, fosiller araştırıldığında yüzbinlercesinin bulunacağını söylemişti. Bundan dolayı da Darwin'den bugüne on binlerce bilim adamı dünyanın dört bir yanının altını üstüne getirdiler ve gerçekten yüzbinlerce fosil buldular. Ama bu fosillerin teki bile söz konusu hayali ara geçiş formlarına ait değildi. Dolayısıyla 20. yüzyılın sonunda bugün evrim teorisi hiçbir iddiası ispatlanamamış, aksine iddialarının çoğunun teknik olarak imkansız olduğu ortaya çıkmış durumdadır. Bugün sokaktaki adam çoğu zaman bunu bilmez ve evrimi bilimsel bir gerçek sanır. Oysa teori çoktan bilimsel açıdan çökmüştür. Ama buna rağmen bilim adamlarının önemli bir bölümü halen evrimi savunmaya devam etmektedirler. Bunun tek nedeni ise öteki alternatifi, yani yaratılışı kabul etmeye bir türlü razı olamamalarıdır. Bu nedenle de evrim sürecinin aşamaları imkansızdır. Ama daha iyi bir teori buluncaya kadar bunu kabul etmek zorundayız gibisinden itiraflarda bulunmaktadırlar. Şimdi evrimci bilim adamlarının yaptıkları söz konusu itiraflara bakalım. Evrimin moleküler düzeydeki çöküşü. Evrimin ilk çöktüğü aşama canlılığın henüz ilk basamağıdır. Teori, ilk canlı organizmaların tesadüfen oluştuklarını söylerken aslında kendisini de yıkmış olur. Çünkü böyle bir tesadüfi oluşum kesinlikle ve kesinlikle imkansızdır. Canlı organizmaların en küçük parçası amino asitlerdir. Amino asitler bir araya gelerek proteinleri oluştururlar. Proteinler ise bilindiği gibi vücudun yapı taşlarıdırlar. Eğer vücudu dev bir gökdelene benzetirsek, proteinler bu gökdelenin ufacık tuğlalarıdır. Amino asitler ise bu tuğlaları oluşturan mini tuğlalar olarak tanımlanabilirler. Ancak amino asitlerin protein oluşturmaları son derece karmaşık bir iştir. Canlılarda kullanılan 20 tür amino asit vardır. Buna karşılık bir proteinde ortalama 500 ila 600 amino asit yer alır. İşin püf noktası ise şudur. Söz konusu yüzlerce farklı amino asit bir proteini oluşturmak için mutlaka belirli bir sıra ile birbirlerine eklenmelidirler. Eğer sırada tek bir yanlışlık olursa o protein işe yaramaz. Bunu açıklamak için amino asitleri harflere, proteinleri de bir kısa yazıya, örneğin 500 ila 600 harften oluşan bir paragrafa benzetebiliriz. Bu paragrafı yazmak için daktilonun tuşuna 500 ila 600 kez basarsanız ve tuşlara basarken de alfabenin 29 harfini kullanırsınız. Ancak dikkat edilirse her harfi yazarken söz konusu 29 harften bir tanesini, yani doğru olanı seçmeniz gerekir. Eğer tuşlara rastgele basarsanız kuşkusuz hiçbir zaman ortaya anlamlı bir paragraf, hatta anlamlı bir kelime bile çıkmaz. Amino asitlerin proteinleri oluşturması da böyledir. Amino asitler hiçbir hata yapmadan tam gereken şekilde birbirleri ardına dizilmek zorundadırlar. İşte evrimin çöktüğü nokta burasıdır. Çünkü evrim teorisi canlılığın tesadüfen, yani bilinçli bir yaratılış olmadan ortaya çıktığını iddia etmektedir. Dolayısıyla söz konusu amino asit diziliminin de yine tesadüfen gerçekleştiğini öne sürmek zorundadır. Bu ise aslında elbette gerçekleşmesi imkansız bir şeydir. Evrimin önde gelen savunucularından Rus bilgini Oparin, Origin of Life, Hayatın Kökeni isimli kitabında proteinlerin tesadüfen oluşmasının mümkün olamayacağını şöyle itiraf eder. Her biri belirli şekillerde ve kendisine has bir tarzda dizilmiş bulunan binlerce karbon, hidrojen, oksijen ve azot atomu içeren bu maddelerin en basiti bile son derece kompleks bir yapıya sahiptir. Proteinlerin yapısını inceleyenler için bu maddelerin kendiliklerinden bir araya gelmiş olmaları, Romalı şair Virgil'in ünlü Aeneid şiirinin etrafa saçılmış harflerden rastgele meydana gelmiş olması kadar ihtimal dışı gözükmektedir. Sıfır ihtimal. Proteinlerin fonksiyonel yapısının hiçbir şekilde tesadüfen meydana gelemeyeceği en basit olasılık hesaplarıyla bile rahatlıkla görülebilir. Türkiye'nin tanınmış bilim adamlarından evrimci Profesör Doktor Nevzat Baban, protein oluşumunda matematiksel olarak tesadüfün imkansızlığını şu şekilde belirtmektedir. Molekül ağırlığı 34.000 olan, bileşiminde 288 amino asit bulunan ve 12 farklı amino asitten yapılmış teorik bir protein molekülünün 10 üzeri 300, yani onun yanına 300 tane sıfır farklı yapısı bulunabileceği hesaplanmıştır. Bu farklı şekillerden birer molekülün bir araya gelmesiyle meydana gelecek kitlenin ağırlığı 10 üzeri 280 gramdır. Halbuki dünyamızın tüm kütlesinin sadece 10 üzeri 27 gram olduğu düşünülecek olursa, yapısında proteinlerin bileşiminde bulunabilen 20 amino asit türünden hepsinin yer aldığı 61 amino asitten yapılmış polipeptidin izomer sayısı 5 çarpı 10 üzeri 79 olduğu hesaplanır. Buna göre de kainattaki her atom başına az önce yapısını açıkladığımız 61 amino asitten oluşmuş polipeptit molekülünün izomerinden 6 tanesinin düşeceği anlaşılır. Baba'nın da ifade ettiği 61 amino asitten oluşan küçük bir proteinin halkalarının rastgele dizilişleri sonucunda ortaya çıkacak varyasyonları oluşturmaya evrendeki toplam atom sayısı yetersiz kalmaktadır. Kaldı ki ortalama bir protein molekülü 61 değil 400 amino asitten meydana gelir. Bunun bir diğer anlamı da şudur. Evrendeki bütün atomlar her işi bırakıp yalnızca bu proteini oluşturmak için durmadan rastgele birleşseler, evrenin varoluşundan bu yana geçen milyarlarca sene ve evrendeki tüm atomların sayısı bir protein molekülünün tesadüfen oluşabilme ihtimali için yetersizdir. Kısacası 400 amino asitten oluşan ortalama bir protein molekülünün tesadüfen meydana gelmesi tek kelimeyle imkansızdır. Dahası canlılığın gelişiminden bir basamak daha ilerlediğimizde bu imkansız kelimesinin bile yetersiz kaldığını görürüz. Çünkü tek bir protein hiçbir şey ifade etmemektedir. Şimdiye kadar bilinen en küçük bakterilerden biri olan Mycoplasma hominis H39'un bile 600 çeşit proteine sahip olduğu görülmüştür. Bu durumda tek bir protein için yaptığımız az önceki ihtimal hesaplarını 600 çeşit protein üzerinden yapmamız gerekir. Bu durumda karşılaşacağımız rakamlar insan aklının alamayacağı boyutlara ulaşır. Bir tanesinin bile tesadüfen oluşması imkansız olan bu proteinlerden ortalama 1 milyon tanesinin tesadüfen uygun bir şekilde bir araya gelip eksiksiz bir insan hücresini meydana getirmesi ise milyarlarca kez daha imkansızdır. Kaldı ki hücrenin yapısında proteinlerden başka karbonhidrat, lipid, su, elektrolitler, anyon ve katyon ve vitaminler bulunmakta ve hepsi birçok farklı organelin içinde yapı taşı ve yardımcı moleküller olarak kullanılmaktadır. Bu hücrelerden 100 trilyonunun tesadüfen oluşup insanın iç ve dış organlarını kusursuz olarak meydana getirecek bir biçimde ve düzende birleşmesinin nedenle imkansız bir şey olduğunu anlatmak içinse ne yazık ki uygun bir kelime bulmak mümkün değil. Anlaşıldığı üzere evrim, yegane açıklaması olan tesadüf teorisi, değil hücre, hücredeki milyonlarca proteinden tek birinin oluşumunu bile izah etmekten acizdir. Burada bir noktaya daha dikkat etmek gerekir. Evrimciler proteinin tesadüfen oluşma ihtimalinden söz ederken bunun 5 çarpı 10 üzeri 79'da bir ihtimal. Yani 10 rakamının yanına 79 tane sıfır konulmasıyla oluşan sayının 5 katında bir ihtimal olduğunu itiraf ederken sanki ortada çok az da olsa bir olasılık varmış gibi bir izlenim verirler. Oysa bu sayılar o denli yüksektir ki pratik değerleri tamamen sıfır ihtimaldir. Çünkü böyle bir sayı evrende yoktur. Tüm evrendeki atomların sayısından bile daha büyük bir sayıdır. İnsanın hayal edemeyeceği bu sayıda bir ihtimal var demek ise matematiğin kabulüne göre sıfır ihtimal demektir. Söz konusu yanıltıcı, az da olsa ihtimal var mesajı, yerli evrimcilerin en ünlülerinden Profesör Doktor Ali Demirsoy'un Kalıtım ve Evrim isimli kitabında canlılık için en gerekli enzimlerden birisi olan sitokrom C'nin tesadüfen oluşma olasılığı tartışırken verilir. Özünde bir sitokrom C'nin dizilişini oluşturmak için olasılık sıfır denecek kadar azdır. Yani canlılık eğer belli bir dizilimi gerektiriyorsa bu tüm evrende bir defa oluşacak kadar bir olasılığa sahiptir denilebilir. Ya da oluşumunda bizim tanımlayamayacağımız doğaüstü güçler görev yapmıştır. Bu sonuncusunu kabul etmek bilimsel amaca uygun değildir. O zaman birinci varsayımı irdelemek gerekir. Ancak Demirsoy bu satırlarının ardından bilimsel amaca daha uygun olduğu için kabul ettiği bu olasılığın nedenli gerçek dışı olduğunu şu örnekle itiraf eder. Sokrom C'nin belirli amino asit dizilimini sağlamak, bir maymunun daktiloda hiç yanlış yapmadan insanlık tarihini yazma olasılığı kadar azdır. Maymunun rastgele tuşlara bastığını kabul ederek. Bu sözlerden de anlaşıldığı gibi, belirli amino asitlerin belirli yerlerde bulunması kesinlikle rastlantıyla bağdaşamaz. Bu ancak bilinçli bir yaratılışla açıklanabilir. Ama evrimci bilim adamları doğaüstü güçlerin yani Allah'ın varlığını kabul etmemek için imkansızı kabul etmeyi tercih etmektedirler. Bu düşünce sadece az önceki sözlerde değil, evrimi savunan tüm bilim adamlarının yazılarında görülen ortak bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım şöyle de özetlenebilir. Bu insanlar varlığının delillerini görmelerine rağmen Allah'a inanmayı reddetmektedirler. Buna karşılık hiçbir delili olmamasına karşın evrime inanmaktadırlar. Bir başka deyişle evrim onların dinidir. Hiçbir delili görmeden inandıkları bir din. Evrimcilerden itiraflar. Evrimin aslında ispatlanmış bir gerçek değil, ispatlanmaya çalışılan bir inanç olduğunun önemli bir göstergesi, önde gelen evrimci bilim adamlarının yaptıkları itiraflardır. Hücre içindeki benzersiz enzim sistemleri, protein ve DNA'nın üstün yapısı, bu itirafların odaklandığı noktalardan birkaçıdır. Evrim alanındaki en geçerli kaynaklardan biri olarak kabul edilen, Başlangıçta Hidrojen Vardı adlı ve Türkçe'ye Dinozorların Sessiz Gecesi adıyla çevrilen kitabın yazarı Hoymer van Ditfurth bu itirafçılardan biridir. Ditfurth solunum sistemini oluşturan enzimlerin varlığını açıklamada evrimin nasıl çaresiz kaldığını itiraf eder. Ancak bununla birlikte evrimci bir bilim adamına salt evrime inandığı için böyle bir problemi göz ardı etmek zorunda olduğunu da belirtir. Salt, rastlantı sonucu ortaya çıkmış böyle bir uyum gerçekten de mümkün müdür? Bu bütün biyolojik evrimin en temel sorusudur. Bu soruya verilen yanıtlara göre düşünürler de öbeklere ayrılırlar. Bu soruya evet mümkündür yanıtı vermek, modern doğa bilimine olan inancı doğrulamak gibi bir şeydir. Biraz kötü bir niyetle ifade etmek istersek şöyle de diyebiliriz. Modern doğa biliminden yana olan bir kimse bu soruya evet yanıtını verme ötesinde bir seçeneğe sahip değildir. Çünkü doğa olaylarını anlaşılır yollardan açıklamayı kendisine hedef kılmış, bunları doğaüstü müdahalenin yardımına başvurmadan doğruca doğa yasalarına dayanarak türetmeyi amaçlamıştır. Ama işin burasında olup biteni doğa yasalarıyla, dolayısıyla rastlantıyla açıklaması söz konusu kimsenin köşeye sıkışmışlığının bir belirtisidir. Çünkü bu durumda zaten rastlantıya inanmasını da ne yapsın? Von Ditfurth'ün satırları arasında ideolojik gerekliliği ele veren daha başka bölümler bulmak mümkündür. Bir yerde şöyle der. Bu karmaşık kimyasal tepkimelerin, yeryüzündeki hayatın devamı bakımından vazgeçilmez oluşunu bilimsel bir yoldan açıklamak istiyorsak, rastlantı kategorisine başvurmaktan başka bir çaremiz var mı ki? Bir başka paragrafında doğa bilimsel anlayışa bağlı kalarak olayı açıklamak zorunda kalan biyolog ifadesini kullanır. Yani tesadüf imkansızdır. Ama bir yaratıcının varlığını kabul etmek istense yine de tesadüfe inanmak gerekir. İmkansızı kabul etmek. İmkansızı kabul etmenin bir yaratıcıyı kabul etmeye tercih edildiği ortadadır. Evrimciler bu mantıkla akıl ve mantığın sınırlarını zorlayacak başka kabuller de yaparlar. Yerli evrimci Ali Demirsoy şöyle yazar. Sorunun en can alıcı noktası mitokondrilerin bu özelliği nasıl kazandığıdır. Çünkü tek bir bireyin dahi rastlantı sonucu bu özelliği kazanması, aklın alamayacağı kadar aşırı olasılıkların bir araya toplanmasını gerektirir. Solunumu sağlayan ve her kademede değişik şekilde katalizör olarak ödev gören enzimler, mekanizmanın özünü oluşturmaktadır. Bu enzim dizisini bir hücre ya tam içerir ya da bazılarını içermesi anlamsızdır. Çünkü enzimlerin bazılarının eksik olması herhangi bir sonuca götürmez. Burada bilimsel düşünceye oldukça ters gelmekle beraber daha dogmatik bir açıklama ve spekülasyon yapmamak için tüm solunum enzimlerinin bir defada hücre içerisinde ve oksijenle temas etmeden önce eksiksiz bulunduğunu ister istemez kabul etmek zorundayız. Ancak bu enzim dizisinin tümüne rastlantı sonucu sahip olan bir hücre, serbest oksijenle atmosfere uyum yapabilecektir. Satırlarda ortaya konan mantık yine aynı noktaya işaret eder. Evrimcilerin amacı, dogmatik bir açıklama ve spekülasyon diye ifade ettikleri şeyi yapmamak. Yani bir yaratıcının varlığını ne olursa olsun kabul etmemektir. Buna şartlanmış durumdadırlar ve bu yüzden kesinlikle imkansız olan varsayımları kolaylıkla kabul edebilirler. Bu imkansız varsayımları mümkün gibi gösterebilmek için de çeşitli mantık ayınlarına başvururlar. Harvard Üniversitesi öğretim görevlilerinden Profesör George Wald'un canlılığı yaratan iradenin zaman olduğu yönündeki açıklaması buna iyi bir örnektir. Önemli nokta şudur. Hayatın orijini en azından bir defa vuku bulan olaylar kategorisine girdiğinden zaman ondan yanadır. Ancak biz bu hadiseyi ne kadar ihtimal dışı saysak da yeterli zaman içinde mutlak manada en azından bir defa meydana gelecektir. Planın kahramanı gerçekte zamandır. Yeterli zaman verilmesiyle mümkün olmayan mümkün olur. Mümkün muhtemel olur ve muhtemel de hemen hemen kesin bir hal alır. Sadece beklemek yeterlidir. Zamanın bizzat kendisi mucizeleri meydana getirir. Görüldüğü gibi evrimci bilim adamları gerçekte teorilerini mucizelerin ellerine teslim etmişlerdir. Açıklanamayan binlerce nokta bu evrimsel mucize kelimesinin altında örtbas edilerek teorinin yaşatılmasına çalışılır. Ancak mucize sözlüklerdeki tanımıyla insan aklının ölçülerini aşan, tabiat yasalarının dışına çıkan, düşünce değil de dini inanca dayanan oluştur. Evrimcilerin evrim sürecinin kendisine mucizeler atfetmeleri ise bu evrim sürecine bilimsel değil bir tür inançla bağlı olduklarını gösterir. Bir başka deyişle bir evrim dinine inanmaktadırlar. Bu dine sadık kalabilmek için de her türlü imkansızı onaylamak durumundadırlar. Bilinçli Dizayn Teorisi. Modern bilimin ortaya çıkardığı tüm bilgiler, canlı hayatın moleküler düzeydeki yapısının hiçbir şekilde tesadüfle açıklanamayacağını göstermektedir. Bu da hayatın bilinçli bir yaratıcı tarafından var edilmiş olduğu anlamına gelir. Nitekim bugün mikrobiyolojinin önemli isimleri evrimi savunamaz hale gelmişlerdir. Bunun yerine bir başka teori söz konusu bilim adamları arasında yaygınlaşmaktadır. Bilinçli Dizayn Teorisi. Bu teoriyi savunan bilim adamları, canlılığın bilinçli bir dizayn edici tarafından var edildiğinin çok açık olduğunu vurgulamaktadırlar. Ortada çok somut bir gerçek ve çok basit bir mantık vardır. Karmaşık bir sistem ya da çok detaylı bir biçimde şekillendirilmiş bir yapı, ancak bilinçli bir dizayn sonucunda ortaya çıkabilir. Örneğin ABD'deki ünlü Rushmore Dağı'nı gören hiç kimse, bu dağın üzerindeki yüzlerin dizayn edildiğinden kuşku duymaz. Çünkü dağın yüzüne kazınan 4 Amerikan başkanının yüzleri, çok belirgin bir heykeltıraşlık eseridir. Bu yüzlerin tesadüfen, yani rüzgar, deprem, yıldırım gibi faktörlerle oluştuğunu öne sürmek ise hiçbir mantığa sığmaz. Ancak yine de çoğu bilim adamı bu gerçeği kabul etmekte zorlanmakta ve hala evrim teorisine sadık kalmaya çalışmaktadır. Bilinçli dizayn teorisinin önde gelen savunucularından biri olan Amerikalı mikrobiyolog Michael Behe, mikrobiyolojik bulguların evrimciler açısından ortaya koyduğu bu büyük açmazı şöyle anlatır. Son 40 yıl içinde modern biyokimya hücrenin sırlarının önemli bir bölümünü ortaya çıkardı. Bunun için harcanan emek ise gerçekten çok büyüktü. On binlerce insan bu sırları bulmak için yaşamlarını laboratuvarlardaki uzun çalışmalara adadılar. Hücreyi araştırmak için gerçekleştirilen tüm bu çabalar çok açık bir biçimde bağıra bağıra tek bir sonucu veriyordu. Dizayn. Bu sonuç o denli belirgindi ki bilimin tarihindeki en önemli buluşlarından biri olarak görülmeliydi. Bu zafer on binlerce insanın Evroka çığlıklarıyla bu büyük buluşu kutlamalarına yol açmalıydı. Ama hiçbir kutlama yaşanmadı. Hiçbir sevinç ifade edilmedi. Aksine hücrede keşfedilen büyük karmaşıklığın karşısında utangaç bir sessizlik hakim oldu. Konu halka açık bir ortamda gündeme getirildiğinde çoğu bilim adamı bundan rahatsız oluyorlar. Kişisel diyaloglarda ise biraz daha rahatlar. Çoğu keşfettikleri açık gerçeği kabul ediyor. Ama sonra yere bakıp başlarını sallıyorlar ve hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam ediyorlar. Peki neden? Neden bilim dünyası keşfettiği büyük gerçeğe sahip çıkmıyor? Neden ortaya çıkan açık dizayn entelektüel eldivenlerle kenarından tutuluyor? Çünkü bilinçli bir dizaynı kabul etmek ister istemez bir tanrının varlığını kabul ettirmeyi çağrıştırıyor onlara. Evet, bilim dünyasının bilinçli dizayn kavramına elden geldiğince uzak durmaya çalışmasının tek nedeni budur. Bu dünyanın önde gelen isimlerinin önemli bir bölümü ateisttirler ve ne olursa olsun bu dünya görüşünün korumaya çalışmaktadırlar. Bilim onların gözünde bu dünya görüşünü desteklemek için kullanılacak bir araçtır. Gerçekleri ortaya çıkarmak için kullanılacak bir araç değil. Bilim için gereken ön yargı. 1981 yılında Londra'nın South Kingston semtindeki ünlü British Museum'da Darwinizmi konu edinen özel bir bölüm açılmıştı. Darwin'den bugüne kadar uzanan tüm evrimsel argüman ve delilleri sergileyen bölümün girişinde de şöyle bir yazı yer alıyordu. Neden dünya üzerinde bu denli farklı türde canlının yaşamakta olduğunu hiç düşündünüz mü? Bu soruya verilen bir cevap, tüm canlıların ortak bir atadan kademeli değişim yöntemiyle evrimleştikleri şeklindedir. Bu evrim nasıl gerçekleşmiş olabilir? Nasıl bir tür bir başka türe dönüşmüş olabilir? Bu bölümdeki sergi, bu sorulara verilen mümkün açıklamalardan birini ele almaktadır. Charles Darwin'in açıklamasını. Bu mesajın hemen yanına asılmış olan bir başka notta ise şöyle deniyordu. Bir başka görüş ise tüm yaşayan canlıların kusursuz ve değişmez bir biçimde Tanrı tarafından yaratıldığıdır. Buna benzer ifadeler sergiyi tanıtmak için hazırlanan broşürde de yer alıyordu. Kısacası serginin genel yaklaşımı Philip A. Johnson'ın ifadesiyle Darwinizmin çok önemli teori olduğu ama yine de kendisinden kuşku duyulamayacak kesin bir gerçek olmadığı şeklindeydi. Bir başka deyişle, British Museum'daki sergi demokratik ve tarafsız bir üslup kullanmaya çalışmış ve Darwinistleri ne de anti-Darwinistleri haklı ya da haksız çıkaracak bir tutum sergilemişti. Doğal olarak bunun pek kimseyi rahatsız etmemesi beklenirdi. Ama öyle olmadı. Önce İngiltere'deki, sonra da diğer bazı batılı ülkelerdeki evrimci bilim adamları British Museum'daki bu tarafsız sergiye karşı büyük bir propaganda kampanyası başlattılar. Özellikle evrimci İngiliz bilim dergisi Nature'ın sayfalarında British Museum'daki gericiliğe karşı çok sayıda açık mektup yayınlandı. Nature'da yayınlanan açık mektup ve makaleler arasında Darwin'in South Kingston'daki ölümü başlıklı bir tanesi oldukça ilginçti. Makalenin yazarı, sergiyi düzenleyen kişilerin herhalde British Museum'da çalışan biyologlara danışmadan böyle bir işe giriştiklerini söylüyordu. Çünkü ona göre bu saygın bilim adamları eğer evrim teorisi doğruysa diye başlayan bir cümle yazmaktansa sağ ellerini kesmeyi tercih ederlerdi. Çünkü evrim teorisinin doğruluğundan kuşku duymak asla gerçek bir bilim adamının yapabileceği bir şey değildi. Peki neden diye sormak gerekiyordu kuşkusuz bu durumda. Çünkü modern bilim kendisini her şeyden kuşku duyan ve dolayısıyla ancak elde ettiği somut verilere dayanarak bir şeyin doğruluğuna karar verebilecek bir araştırma yöntemi olarak tarif ediyordu. Ama Nature'daki makalenin yazarına ve ona benzer makaleler yazan diğer tüm Darwinizm savunucularına göre evrim teorisi bu agnostizmin yani sistematik kuşkuculuğun dışında tutulmalıydı. Makale şu cümlelerle sona eriyordu. Agnostizm, bilim adamlarını demoralize edecek kadar ileri bir noktaya götürülmemelidir. Kuşkusuz bilimin ve bilim adamlarının ön yargılara bağlı olmaktan kaçınmaları gerekir. Ancak tek bir ön yargı mazur görülebilir ve hatta gereklidir. Bu ön yargı, gözlemlenen fenomenlerin tümünü açıklayacak teorilerin kurulabileceğini öngören ön kabuldür. Bu psikolojik bağlılığın gösterdiği doğal sonuç ise şuydu. Evrimi kabul eden ve onu her şeyi açıklayan bir teori olarak benimseyen bilim adamları, bu teoriyi elde ettikleri somut verilere dayanarak benimsememişlerdi. Aksine, bu teoriyi önce benimsemişler, onu yegane gerekli ön yargı haline getirmişlerdi ve elde ettikleri somut verileri de bu ön yargıyı destekleyecek şekilde yorumlamak istiyorlardı. Eğer bu ön yargılarına saygı gösterilmezse demoralize olurlardı. Çünkü psikolojik bir bağlılıkla bağlandıkları temel ilkelerini yitirmeye başlarlardı. Kısacası evrim teorisi neredeyse bu bilim adamlarının diniydi. Ve eğer bilimsellik adı altında kendisine iman ettikleri bu dini kendi yaptıkları bilim tarifine göre sorgulamaya kalkarsanız bunu kabullenemezlerdi. Eğer evrim doğruysa diye bir cümle yazmaktansa sağ ellerini kesmeyi tercih edecek olmaları bu dinlerine olan bağlılıklarının bir sonucuydu. Dahası kendisine iman ettikleri bu dini inancın tüm topluma benimsetilmesi konusunda da çok ısrarlıydılar. Bu nedenle British Museum'daki sergiyi şiddetle eleştiren ünlü Darwinist filozof Anthony Flew bu olayı halkı kabul edilmiş doğrularla eğitmekle yükümlü olan memurların yani müzedeki bilim adamlarının halkın zihnini olağan dışı fikirlerle bulandırarak bilime ihanet etmeleri olarak yorumluyordu. Evrimin onu savunan bilim adamları için bir din haline geldiğinin en iyi ifadelerinden biri ise ünlü evrimci bilim adamı ve filozof Pierre Cardin'in aşağıdaki sözleriydi. Evrim bir teori, bir sistem ya da bir hipotez midir? Hayır, o bunların hepsinden öte bir şeydir. Evrim kendisinden kuşku duyulmayan yegane ilkedir ki, tüm teoriler, tüm sistemler, tüm hipotezler ciddiye alınabilir ve doğru olabilmek için ona dayanmak zorundadırlar. Evrim, tüm gerçekleri aydınlatan bir ışık, tüm çizgilerin kendisinden çıkması gereken bir ana çizgidir. İşte evrim budur. Evrimsel hümanizm dini. Evrim teorisinin onu benimseyen bilim adamları tarafından bir din gibi algılandığını, sorgulanacak bir tez değil de asla terk edilmemesi gereken bir inanç gibi görüldüğünü inceledik. Ancak kuşkusuz söz konusu bilim adamlarının çoğu bu tanımı kabul etmez. Yani bir evrim dinine inandıklarını itiraf etmezler. Oysa bu genel kuralın dışına çıkan ve evrimin bir din olduğunu açıkça ilan edenler de vardır. Bu gerçeği açık bir biçimde duyuran ve insanlığı evrim dinine iman etmeye çağıranlar arasında iki ünlü isim öncelikle dikkat çeker. Julian Huxley ve Theodosius Dobzhansky. Huxley, Darwin'in en önde gelen savunucularından biri olarak onun geliştirdiği biyolojik argümanı felsefi bir zemine oturtmak için çalışmıştı. Ulaştığı nokta ise evrimsel hümanizm adı altında yeni bir din kurmak oldu. Bu dinin kutsal amacı ve muzaffer fırsatı, yeryüzündeki evrimsel sürecin maksimum sonuca varmasını sağlamak olacaktı. Bu yalnızca güçlü organizmaların daha çok yaşamasına ve daha çok üremelerine çalışmakla sınırlı değildi. Ayrıca insanoğlunun kalıtsal yeteneklerinin en üst düzeyde gerçekleştirilmesi öngörülüyordu. Bir başka deyişle insanoğlunun bugün içinde bulunduğu fiziksel ve zihinsel aşamadan daha ileri aşamalara sıçraması için çaba gösterilecekti. Hümanizm teriminin tam tarifi ise Huxley tarafından şöyle yapılıyordu. Ben hümanist kelimesini kullanırken insanın aynı bir bitki ya da hayvan gibi doğal bir varlık olduğunu kastediyorum. Yani insanın bedeni, zihni ve ruhu doğaüstü bir güç tarafından yaratılmamış, aksine evrim süreci sonucunda oluşmuştur. Dolayısıyla insan herhangi bir doğaüstü gücün kontrolü ya da yol göstericiliğine değil, sadece kendi varlığına ve kendi gücüne inanmalıdır. Huxley'in ortaya attığı ve insanoğlunun kutsal amacının kendi evrimini hızlandırmak olduğunu öne süren bu düşünceler John Dewey adlı Amerikalı filozofu derinden etkiledi. Ve Dewey bu çizgiyi geliştirerek 1933 yılında dini hümanizm akımını başlattı ve ünlü hümanist Manifesto'yu yayınladı. Manifesto'da vurgulanan temel düşünce geleneksel teistik yani ilahi dinlerin ortadan kaldırılmasının, zamanının artık geldiği ve bunlar yerine insanoğlunun bilimsel ilerleme ve sosyal işbirliğine dayalı yeni bir çağa girmek üzere olduğuydu. İnsanı kim kurtarabilir? İkinci Dünya Savaşı'nda bilimsel ilerleme sonucunda öldürülen 50 milyon insan, Hümanist Manifesto'da öngörülen iyimserliği derinden sarstı. Benzeri darbelerin ardından Dewey'in yolunu izleyenler onun görüşlerini bir parça revize etmek zorunda kaldılar ve 1973 yılında ikinci Hümanist Manifesto'yu yayınladılar. Bu mesajda bilimin bazen insanlığa zarar da verebileceği kabul ediliyor ama yine de temel düşünceden vazgeçilmiyordu. İnsan artık kendi evrimini yönetebilirdi ve bunu da bilimle yapacaktı. Şöyle deniyordu. Bilimi akıllıca kullanarak içinde yaşadığımız çevreyi kontrol edebiliriz. Fakirliği yenebilir, hastalıkları ortadan kaldırabilir, yaşam süremizi uzatabiliriz. Davranışlarımızı belirgin bir biçimde değiştirebiliriz. Böylece insanoğlunun evrim sürecini yönlendirilebilir, yeni güç kaynakları oluşturulabilir ve insanlığın daha özgür ve anlamlı bir yaşama kavuşması için gerekli fırsatları yaratabiliriz. Bu satırlarda ifade edilen mantıkların ardından 2. Hümanist Manifesto'nun en önemli mesajı şöyle özetleniyordu. Bizi kurtaracak bir tanrı yoktur. Kendimizi biz kurtarmalıyız. Aslında her evrimci tarafından bilinçli ya da bilinçsiz olarak benimsenen bu fikirler evrim dininin temel inanışlarını ortaya koymaktadır. Bu insanlar kendi zihinlerinde oluşturdukları evrim kavramını doğaya uydurmaya çalışmakta, taraflı yorumlar ve çarpıtmalarla tüm doğayı bu teori içinde açıklamakta ve bu noktadan yola çıkarak insan neslinin yegane amacının da kendi evrim sürecini hızlandırmak ve yönlendirmek olduğunu ileri sürmektedirler. İnsan neslini kurtaracak olan çözüm onlara göre budur. Burada insanın kendi ürettiği bir fikri, hayatın kutsal amacı ve anlamı olarak benimsemesi söz konusudur. Önce hayali bir evrim süreci kurgulanmakta ve bu sürecin her şeyi var eden yaratıcı olduğu varsayılmakta, sonra bu sürecin insanı kurtuluşa ulaştıracağı düşünülmekte ve en sonunda insanoğlunun kutsal amacının da bu sürece hizmet etmek olduğuna inanılmaktadır. Kısacası evrim hem yaratıcı hem kurtarıcı hem de kutsal bir amaçtır. Bir başka deyişle kendisine tapınılan bir ilahtır. Dikkat edilirse bu evrim dini geleneksel putperest dinlerdeki temel saçmalığı aynen muhafaza eder. Kendisine tapınılan ilah önce insan tarafından oluşturulmakta ancak sonra da bu ilahın insanın yaratıcısı olduğu düşünülmektedir. Kendi elleriyle bir totem yapıp sonra da bu totemin doğayı kontrol ettiğine inanan antik putperestlerden hiçbir fark yoktur. Evrim dininin bağlıları da masa başında ürettikleri bir kavram olan evrimi, tüm evreni ve kendilerini yaratan üstün bir güç olarak tasarlamakta ve kendilerinin kutsal amaçlarının da evrime hizmet etmek olduğunu söylemektedirler. Bu dinsel inanç, evrim hakkındaki somut verilerin sorgulanması gündeme geldiğinde ise doğal olarak buna büyük tepki göstermektedir. Çünkü kendisine inanılan dinin korunması başka her şeyden daha önemlidir. Evrimci biyologların bilimde ön yargısızlığın önemini sürekli vurgularken ancak tek bir ön yargı gereklidir. O da evrimdir demelerinin nedeni budur. Evrim dini ve ilahi din. Evrim dininin en kıdemli ideologları Darwinizmin ilahi dinlere karşı bir panzehir olduğu düşüncesindedirler. Amerikalı sosyal teorisyen Irving Kristol bu noktaya dikkat çeker ve öğretilmekte olan neo-Darwinizmin dini inançlara karşı ideolojik bir kalkan görevi gördüğünü vurgular. Amerikalı hukuk profesörü Philip Johnson ise anlatımımızın başında da aktardığımız aşağıdaki yorumuyla konuyu en iyi biçimde özetler. Modern bilimin liderleri kendilerini dini fundamentalistlere, yani bir yaratıcının var olduğunu ve bu dünyadaki olaylarda rol oynadığını kabul edenlere karşı girişilen bir savaşın öncüleri olarak görmekteler. Darwinizm ise fundamentalizme karşı girişilen bu savaşta yeri doldurulamaz bir ideolojik rol oynamaktadır. İşte bu nedenle bugün bilim çevreleri Darwinizmi test etmeyi değil, ne olursa olsun korumayı kendilerine amaç edinmişlerdir. Bilimsel araştırmaların kuralları da bu ideolojiyi doğrulayacak şekilde belirlenmektedir. Evrimden çıkartılan en önemli sonuç, her zaman için insanın ilahi bir irade tarafından yaratılmadığı ve dolayısıyla hiçbir ilahi kurala karşı sorumluluk duymaması gerektiğidir. Evrimci bir bilim adamı, evrim dininin insanoğluna verdiği başıboşluk ve sorumsuzluk hissini şöyle tarif eder. İnsan evrende anlama kapasitesine ve potansiyeline sahip tek varlıktır. Ama bilinçsiz ve akılsız maddelerin bir ürünüdür. Böylece dünyaya gelişini kendisi başarmış olan insan, sadece kendisine karşı sorumludur. İnsan evrende yaratıcı, kontrol edici bir güce sahip değildir. Fakat kendisinin ustası ve amiridir. Bu bakımdan insan, kendi kaderini kendisi tayin ve idare etmelidir. Dikkat edilirse evrimin kendi bağlılarına verdiği az önceki sözlerdeki bu psikoloji, ilahi dinin şimdi okuyacağımız ayetlerde insanlara verdiği bilincin tam tersidir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İnsan kendi başına ve sorumsuz bırakılacağını mı sanıyor? Kendisi akıtılan meniden bir damla su değil miydi? Sonra bir alak embriyo oldu. Derken Allah onu yarattı ve bir düzen içinde biçim verdi. Böylece ondan erkek ve dişi olmak üzere çift kıldı. Öyleyse Allah ölüleri diriltmeye güç yetiren değil midir? İnsan Suresi 36. Ayet. Evrim dininin negatif telkinleriyle iyice beyni yıkanmış kimseler, ilahi dinin mesajlarını kabul etmemek için gerekli olan her türlü ideolojik kalkana sahip hale gelirler. Onlara evrimin bir yalan olduğunu ispatlayan, ne denli çok delil gösterirseniz gösterin, bu inançlarını asla bırakmazlar. Evrenin ve canlıların yaratılmış olduklarını ispatlayan, ne denli çok delil gösterirseniz gösterin, yine de bu gerçeği kabul etmezler. Kur'an'ın kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım, onlar her ayeti görseler bile ona inanmazlar. Dosdoğru yolu da görseler, yol olarak benimsemezler. Araf suresi 146. ayetinde tanımladığı türden birer yobazdırlar çünkü. Kendisini bu tür bir şartlanmayla bağlamayan, özgür vicdanıyla düşünen herkes ise canlılığın kökeninin yaratılış olduğunu görebilir. Tüm canlılar o denli kusursuz, o denli karmaşık ve o denli mükemmeldirler ki, ancak çok üstün bir yaratıcının eseri olabilirler. Tek bir harf bile bir yazar olmaksızın tesadüfen oluşmadığına göre tüm evren ve bu evrendeki tüm canlılık da kuşkusuz çok üstün ve güçlü yaratıcı olmaksızın var olamaz.''